Ayrım 13, sayfa 162. Sözlük. Oxford 2000. Oxford'da pub'dan ve restorandan bol bir şey yoktu. Aralarında öğrenci bütçesine uygun olanlar da çoktu fakat Perry anne babasıyla beraber gittiği o ilk seferden sonra hiçbirinin kapısından içeri adım atmamıştı. Keza katılabileceği yüzden fazla kulüp ve topluluk vardı ama o feminist timi de dahil olmak üzere hepsinden uzak durdu. Okumak, ders çalışmak, Şirin'le ahbaplık etmek ve koşmak dışında hiçbir şeye zaman ayırmak istemiyordu. Oğlanlar dahil. Aşk, duyguların, uzuvların ve hormonların birbirine dolaştığı çetrefil bir düğümdü. Ayrılmalar desen ondan da beterdi. Karşılıklı romantik hamleler, öğle yemekleri, akşam yemekleri, yürüyüşler, incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler için edilen kavgalar, tekrar barışmalar, zahmetli bir şeydi aşk. Benzer şekilde arkadaşlıklar da ilgi ve emek isterdi. Arada sırada kanının kaynadığı bir öğrenci çıksa da karşısına, aradaki bağı derinleştirme konusunda isteksiz davranıyordu hep. Yalnız, yabaniydi. Tek bir slogan bulmuştu kendisine. Çalış, çalış, çalış. Tüm okul hayatı boyunca başarıya alışkın olan Perry, ilk defa ortaya çıkan akademik zaaflarının fevkalade farkındaydı. Etütleri takip etme konusunda sıkıntısı yoktu. Ama seminerlerdeki tartışmalara katılmak ve yazılı ödevler daha zordu. Ana dili olmayan bir dilde kendini ifade etmek kolay değildi. Sürekli babasını özlüyor, onun kendisiyle gurur duyması için didiniyordu. Oxford'da başarılı olmak için İngilizcesini ilerletmesi gerektiğine kanaat getirmişti. Tıpkı bir fidanın ağaca dönüşmek için yağmur damlalarına ihtiyaç duyması gibi beyni de kendini ifade etmek için kelimelere muhtaçtı. Bir deste renkli, yapışkan kağıt aldı. Üzerlerine karşısına çıkan, ilk fırsatta kullanmaya niyet ettiği kelimeleri yazmaya başladı. Bütün yabancılar gibi o da yeni kelime meraklısıydı. Bir keresinde bir derste yüksek sesle ödevini okuduğunda hoca küçümsedi üslubunu. Yerin dibine geçti Perry. Ona zekice ve incelikle gelen cümleler hoca için boş laftan ibaretti. Moralini bozmadı gene de. Sözcük biriktirmeye, sözlük çalışmaya devam etti. Çocukken ne zaman ailesiyle deniz kenarına gitse, topladığı deniz kabuklarını, pembe mercanları anımsatıyordu kelimeler ona. Sayısız Medcezir'den kalma güzellikler. Üstelik deniz kabuklarının aksine kelimeler soluk alıp veriyordu, cap canlıydılar. Yön duygusu kuvvetli olmadığı için Perry ilk başlarda defalarca kayboldu. Sanki bir labirentti, dar, eski sokaklar, daireler çizdi durdu. Bu gezintilerden birinde bir kitapçı keşfetti. İsmi ilgisini çekmişti. İki çeşit akıl. Dükkanın ön taraflarındaki eğri büğrü yer döşemeleri müşteriler yürürken gıcırdıyordu. Her duvarda tavana kadar kitap rafları yükseliyordu. Köşedeki şöminenin içine eski Oxford resimleri yerleştirilmişti. Ahşap bir merdivenle çıkılan üst kattaki iki küçük oda özenle seçilmiş felsefe, psikoloji, din felsefesi, bilim tarihi kitaplarıyla doluydu. Duvarlarda çerçevelenmiş fotoğraflar, yerlerde müşterilerin oturabileceği pastel renkli minderler ve gün boyu bedava kahve veren bir kahve makinesiyle anında Perry'nin en sevdiği mekanlardan biri oldu burası. Burayı işleten çift, kadın İskoçtu, adam Pakistanlı, Perry'nin kitap evinin isminin nereden geldiğini bildiğini anlayınca şaşırdılar. Mevlana'nın bir şiirinin başlığıydı. Şiirin birkaç dizesini de anımsıyordu Perry. Akıl iki çeşittir. Birincisi kazanılan akıldır. Sen onu mektepte çocuk nasıl öğrenirse öyle öğrenirsin. Öbür aklın kaynağı ise candadır. Sen çeşmeyi gönlünde ara. Aferin dedi kadın. Ne zaman istersen buraya gelip kitap okuyabilirsin. Aklını beslemek için her iki çeşidini de dedi adam. Öyle de yaptı Perry. Kısa zamanda bir alışkanlık haline aldı bu. Kahvesini alıp bahşiş kutusuna 50 peni bırakıyor, minderlerden birine yerleşip sırtı ağrıyana, bacakları uyuşana kadar okuyor, okuyordu. Kitap seven insanlar için cennetti Oxford. Değişik kütüphaneleri de ziyaret ediyordu. Ücra bir köşede bir oturma yeri bulur, okuyabileceğinden çok daha fazla kitabı önüne yığar, gizlice bir paket kreker açıp başını sayfalara gömerdi. 1379'dan kalma muazzam bir salonda yemek yemek, onu en çok etkileyen şeylerden biriydi. Masalar okulun armasını taşıyan gümüş takımlarla donatılır, yemekler beyaz ceketli görevlilerce servis edilirdi. Peri orada etrafı cübbeli öğrencilerle ve okulun daha önceki rektörlerinin yağlı boya portreleriyle çevrili halde, antika meşe banklarda otururken kendini başka bir boyuta geçmiş gibi hissederdi. Okulun birçok kısmı yüzyıllardır değişmemişti. Peri, tarihe dokunmaya, bu süreklilik hissine bayılıyordu. Çoğu zaman sadece raflardaki kitapların baş döndürücü kokusunu içine çekmek için eski kütüphaneye giderdi. Bodrum kata iner, dilediği kitaplara ulaşmak için metal bir kolu çevirerek rafları hareket ettirirdi. Her biri bir mabet olan binlerce kitap arasında kendini mutlu, huzurlu, noksansız hissederdi. Tuhaftır, o bilgi ummanının içindeyken aklına gelen temel düşünce ekseriya tanrı olurdu. Kimseye açıklayabileceğini sanmıyordu bu durumu. Zira ne dindardı ne maneviyatı kuvvetli. O sadece meraklıydı ve tanrı bildiği bilmediği en ilginç bulmacaydı. Bazen herhangi bir şeye inanıp inanmadığından kuşkuya düştüğü oluyordu. Bunları kimseye itiraf edemiyordu. Kültürel olarak Müslüman da elbette. Ramazan ayları, bayramları, tatlarıyla içinden geldiği kültürün nice yanı yüreğini ısıtırdı. İslam bir çocukluk anısı gibiydi Peri için. Tanıdık ama bir o kadar soyut, aşina ama uzak. Türkiye'de birçok insanın ne anlama geldiklerini sormadan, anlamadan Arapça dualar ezberlemesi hep tuhaf gelmişti Peri'ye. O severdi kelimeleri. Üzerlerine titrerdi. Çatlamak üzere olan yumurtalarmış gibi şefkatle tutardı harfleri avuçlarında. Hayat dolu minik kalplerinin atışını teninde hissederdi. Anlamlarını araştırır, etimolojilerini inceler, ayrımları önemserdi. Oysa birçok inanan duaları kuru kuruya ezberliyordu sadece. Gördükleri her Arapça yazıyı kutsal zannedenler bile vardı. Düşünmekten ziyade taklit etmek, kurcalamaktan ziyade yankılamak. İmanın korunaklı bağrında yanıtlar ancak soruları terk ederek bulunur diyorlardı. Halbuki Peri seviyordu soru sormayı, kafa yormayı. Güncesine şöyle yazdı. İnananlar yanıtları sorulara tercih ediyor. Netliği kafa karışıklığına. Ateistler de öyle bir bakıma. Tuhaf ama Tanrı hakkında bilgimiz son derece sınırlı olduğu halde ne kadar az insan kalkıp da bilmiyorum diyebiliyor. Etrafımız hep çok bilenlerle dolu. Emin değilim, kararsızım, hala arıyorum diyen kimseye rastlamadım daha. Bir tek ben varım galiba. Melek, Oxford 2000. Oxford'a geldiğinden beri Peri sık sık eve telefon ediyordu. Babasıyla rahat konuşabileceği saatlerde aramaya özen gösteriyordu. O günse telefonu annesi açtı. "Pericim," dedi Selma hasretle, şefkatle ama çarçabuk değişti ses tonu. "Abinin düğününe geliyorsun değil mi?" "Evet anne, söz verdim ya." "Gelinimiz bir melek, öyle tatlı ki." Kendini düğün hazırlıklarının heyecanına iyiden iyiye kaptırmıştı Selma. Peri'nin dikkatinden kaçmayan bir abartıyla methediyordu müstakbel gelinini. Annesinin laflarını parlak kağıtlara sarılı şekerlere benzetiyordu Peri. Ne var ki bu şekerlerin içinde nahoş bir tat gizliydi. Bütün o ağdalı övgülerin altında Peri'ye yönelik eleştiriler vardı. Gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla misali. Zira Peri'nin bir türlü olamadığı ideal evlattı gelin. Dindar, muhafazakar, yumuşak huylu, itaatkar. Aman ne iyi, bir meleğimiz eksikti ailede diye humurdandı Peri. Sana ne oluyor ayol diye sordu Selma. Hiç. Selma iç geçirdi. Kına gecesinde burada olmalısın. Anne bunu daha önce de konuştuk. Sadece düğüne gelebilirim. Olmaz öyle. El alem laf eder. Daha erken gelmen gerek. Ya bir anlasam kim bu el alem? Niye bu kadar önemli onların fikirleri? Abuk sabuk konuşma dedi Selma. Konu komşunun diline mi düşeyim istiyorsun? Peri gözlerini devirdi. Şu dünyada bir tek annesi onu böyle birkaç sözle alt üst etmeyi başarabilirdi. Kan akışını hızlandırmak için kızının yüreğinin tam olarak nereden sıkılması gerektiğini bilen tek kişi Selma'ydı sanki. Daha fazla ders kaçıramam dedi Peri kesin bir tavırla. Konuşmanın devamı iyi geçmedi. İki taraf da birbirini bencillikle suçladı, tatları kaçtı. Peri telefonu kapattıktan sonra bir hüzün hissetti içinde. Söylenen ve söylenemeyen her şey için. Annesiyle arasında bir türlü düzelmeyen kırık çıkıklarla dolu bağ için. Yapışkan, yoğun bir hüzün. O gece huzursuz uyudu. Karanlıkta bir ara uyandığında beter bir migren atağının eşiğinde buldu kendini. Çekmecelere baktı ama ağrı kesici yoktu. Şakaklarına masaj yaptı, bir içecek kutusunun metalsiz soğukluğunu sancıyan gözüne bastırdı. Biraz olsun işe yaradı bu. Yatağına geri girdi, kıvrılıp yattı. Uykuya dalmayı beklemiyordu ama çok geçmeden rüya görmeye başladı. Sıkılmış çamaşırları andıran eğri büğrü ağaçların olduğu bir bahçedeydi. Üzerinde rüzgarda uçuşan bir elbiseyle tek başına dolaşıyordu. Birden karşısına devasa bir meşe ağacı çıktı. Dalların birinde bir sepet asılıydı. İçinde de bir bebek. Yüzünün yarısı koyu bir lekeyle kaplıydı. Peri bazı dalların yandığını fark etti dehşetle. Yerden yükselen alevler ağacın gövdesini yalamaktaydı. Eline geçirdiği bir kovayla yakındaki bir dereden su çekmeye başladı. Ayaklarının dibinde çalkalanıp anaforlar yapıyordu sular. Yeniden başını kaldırıp baktığında bebek ağaçta değildi. Bir ırmağa dönüşmüş olan dereyle sürükleniyordu. Korkunç ve geri dönüşü olmayan bir hata yaptığını fark ederek bir çığlık attı. Bir çığlık daha. Bir yerlerden tak tak sesler geliyordu. Hafifçe ama ısrarla. Bunun da rüyanın bir parçası olup olmadığını tam anlayamadan gözlerini açtı peri. "Orada mısın? Benim, Şirin, ödümü koparttın." diyen bir ses geldi kapının diğer yanından. "İyi misin?" Peri yatakta oturup şaşkın şaşkın gözlerini ovaladı. "İyiyim," dedi. Boğazı sonbahar yaprakları gibi kurumuş, dili damağına yapışmıştı. Yan odadan duyulacak kadar yüksek sesle çığlık attığına inanamıyordu. Utanmıştı. "Gözlerimle görmeden şuradan şuraya gitmem." Peri ağır ağır yataktan kalkıp kapıyı açtı. Şirin'in üstünde şeftali renkli saten bir pijama vardı. Kalın bir krem tabakasıyla çevrelenmiş makyajsız gözleri her zamankinden daha koyu ve küçük görünüyordu. "Korku filmlerindeki kadınlar gibiydin yahu," dedi Şirin. "Hani şu vampir filan görünce kaçmak yerine dolaba saklanan şapşal sarışınlar gibi çığlık attın." "Uyandırdım seni, özür dilerim." "Beni boş ver," dedi Şirin, kollarını dolgun göğsünde kavuşturarak. "Her zaman böyle kabus görür müsün?" "Bazen," dedi peri. Başını yere eğdi. Duvardan duvara halıda daha önce fark etmediği bir leke ilişti gözüne. "Saçma sapan rüyalar işte." "Tekrar mı ediyor?" "Öyle gibi, evet." Şirin bir tutam saçını kulağının arkasına sıkıştırdı. "Vallahi ailemde yeteri kadar delilik gördüm. Allah biliyor ya, kendim de biraz kaçık sayılırım. Görünce anlarım." "Nasıl yani, bana deli mi diyorsun?" "Bağlamalık delisin demiyorum ama o duyduğum çığlık acayip bir şeydi. Eğer psikolojik sorunların varsa üzerine gitmelisin. Yüzleşmek en iyisi." "Psikolojik sorunum falan yok benim." "Ay." Koşarken oka hedef olmuş yabani bir hayvan gibi öfkeli ve acılı bir ses çıkardı Şirin. "İnsanların psikolojik sözünü duyar duymaz alınmasına deli oluyorum. Hemoroidin olduğunu söylesem bu kadar tepki göstermezdin eminim." "Hemoroidin," diye düzeltti peri. "Her neyse işte," dedi Şirin. "Sözlük meraklısı olan sensin. Bak, gelip beni yoklaman büyük incelik. Ama iyiyim gerçekten," dedi peri. Pencereden giren ay ışığı yüzünün yarısını aydınlatıyordu. "Abimin düğünü için eve gitmem gerek," diye ekledi. "Dersleri kaçıracağım diye stres yapıyorum. Ailevi sorumluluklar önde geliyor, o yüzden gerginim." Şirin anlayışla başını salladı. "Tamam, git düğüne ama döndüğünde biraz daha dışarı çıkmalısın. Gençsin daha yahu. Kukumav kuşu gibi akşamları hep odanda, kütüphanede. Biraz eğlen, dağıt, stres at." "Ben senin gibi değilim," dedi peri alçak sesle. "Mutsuzluktan zevk alıyorum diyorsun yani." Bu tartışmayı kazanamayacağını hisseden peri, konuyu değiştirmek için aklına gelen tek çareye sarıldı. "Bu arada o sözünü ettiğim profesör var ya, seminerine baktım. Baktın mı?" Şirin'in yanaklarına bir pembelik yayıldı. "Hoş adam değil mi?" dedi, ışıl ışıl bir yüzle. "Bilmem, tanışmadım. Yalnızca ders listesindeki tanımı okudum." "Ha," dedi Şirin. "Nasıl buldun?" "İlginç görünüyor," dedi peri. "Notu nasıl, kıt mı?" "Notu mu?" Ruhsuz bir kahkaha attı Şirin. "Zor bir seminer mi yani?" Kapıya yöneldi Şirin. "Sana dostça bir tavsiyede bulunayım mı? İranlı bir hatundan Türk kız kardeşine maça 1-0 yenik başlayanların dayanışması kabilinden." Peri başını kaldırıp baktı, meraklanmıştı. "Eğer bir gün Profesör Azur'la tanışırsan, seminerine girmeye hak kazanırsan, sakın ola ay ne ilginç gibi laflar etme, hiç sevmez. İlginç kelimesinde ilginçlikten eser yoktur," der. Şirin bunu söyledikten sonra çıkıp gitti. Kapıyı arkasından kapatarak periyi, kabusları, sırları ve kimselere açmadığı depresyonuyla baş başa bıraktı. Kutlama. Oxford 2000. Şirin'in yaş günüydü, 20 yaşına giriyordu. Turn Tavern adlı yüzlerce yıllık salaş bir pub'da yapıyordu kutlamayı. Peri partiye geç kalmıştı. Kolunun altına sıkıştırdığı armağanla hızlı hızlı yürüdü. Arkadaşına ne alacağı konusunda bir aile düşünüp kıvrandıktan sonra Şirin'in seveceğini tahmin ettiği bir şey bulmuştu. Parlak, ışıl ışıl boncuklarla süslenmiş bir kot ceket. Epeyce paraya mal olmuştu bu hediye ona. Duvarları meşe panelli, basık tavanlı mekana girdiğinde ılık bir nem sarmaladı Peri'yi. Nasıl da kalabalıktı içerisi. Şirin'in ne kadar popüler olduğunu bildiğinden büyük bir grup bekliyordu gerçi. Gürültücü arkadaşlardan oluşan bir güruh Şirin'in etrafını çevirmişti. Yanında yeni erkek arkadaşı vardı. Şirin bir önceki erkek arkadaşını, fizik bölümü ikinci sınıf öğrencisi, akıllı, kibar bir oğlan, ilişkilerini saat çizelgesine göre planladığı için terk etmişti. Haftalık programını gördüğüm an herifi şutlamaya karar verdim demişti. Sabah dersleri, kütüphane, spor salonu ve etüt saatlerinin hepsi kapatılmıştı. 4-15-5-15 aralığında Şirin'in adı yazıyordu. Cuma akşamları ona ayrılmış bir aralık daha vardı. Beni 7-30-10-30 arasında sıkıştırdığına inanabiliyor musun farecik? Akşam yemeği, sinema, seks. Yok ya. Peri bu lafları duyduğunda kızarmış, bocalamıştı. Şimdi bunları düşünerek arkadaşına doğru ilerledi. Hey Peri! Sedef pullu bluzu ve belini açıkta bırakan beyaz dar kot pantolonuyla göz kamaştıran Şirin hediyesini alıp Peri'yi öptü. Nerede kaldın yahu? Şeref misafirini kaçırdın. Biraz önce çıktı. Kimden bahsediyorsun? Azur tabii ki, dedi Şirin ışıldayan gözlerle. Demin buradaydı, süperdi. Şöyle bir uğrayıp kadeh kaldırdı ve gitti. Şirin bir şeyler daha anlatmak ister gibiydi ama birileri kızı kolundan çekiştirerek pastadaki mumları söndürmeye götürdü. Ayakta içki içip yüksek sesle konuşan şamatacı tiplerden hiçbirini tanımayan Peri etrafına bakındı. Tam o anda tanıdık bir suret görerek şaşırdı. Mona. Pantolon üstüne giydiği uzun kollu haki tüniği ve aynı renkte başörtüsüyle köşede bir masada oturmuş suyunu yudumluyordu. Selam Mona. Seni gördüğüme sevindim dedim ona. Konuşacak birini bulduğu için rahatlamışa benziyordu. Şirin'le ahbap olduğunuzu bilmiyordum dedi Peri Mona'nın yanına otururken. Aslında arkadaş sayılmayız ama beni yaş gününe davet etti. Ben de düşündüm ki dedim ona giderek alçalan bir sesle. Peri anlamıştı kızın tam olarak dile getirmediği hakikati. Şirin bu şehirdeki en popüler öğrencilerden biriydi. Böyle biri seni davet edince kolay kolay geri çeviremezdin. Zaten Mona girişken, gözü pek kızdı. Bütün sıcakkanlılığı ve kendinden eminliğiyle tam da ne bekleyeceğini bilmeden kalkıp gelmişti. Şimdi ise bunca gürültücü, her an dağıtmaya hazır tipin arasında rahat değildi ama bunu belli etmek istemiyordu. Şirin'le arkadaşları büyük bir tantana ile eğlenirken Mona ile Peri kenarda oturup sohbet ettiler. Birer dilim doğum günü pastası yemeği ihmal etmeden. Peri Mona'nın feminizmin yanı sıra daha pek çok sosyal davayı desteklediğini öğrendi. Bosna'ya Yardım Kulübü, Filistin Barış Kulübü, Sufi Tasavvuf Çalışmaları Kulübü, Göç Çalışmaları Kulübü, Oxford İslam Topluluğu. Bütün bu kulüplere üyeydi kız. Çoğunda öncü bir rol alıyordu üstelik. Bir de müzik seviyordu. Hip hop dinliyor, şarkı sözleri yazıyordu. Vay canına bunca etkinliğe nasıl zaman buluyorsun? Mona omzunu silkti. Mesele zamanı bulmakta değil, iyi organize etmekte. Allah niye bize 5 vakit namazı farz kıldı? Sadece iman edelim diye değil, günlük hayatımızı en iyi şekilde düzenlemek için. Babasının kalp krizinden sonraki dindar döneminde bile 5 vakit namaz kılmamış olan Peri dudaklarını büzdü. Dininle çok barışık görünüyorsun. Kendimle barışığım dedim ona. Daha çok şey anlattım ona. Kendine, geçmişine, hayallerine dair. Nice sonra geriden gelen kahkahalarla bölündü sözleri. Birileri metrelik bira yarışması için Şirin'in yeni erkek arkadaşına meydan okumuştu. 91 santimlik bardak tepeleme birayla doldurulmuştu. Oğlan şimdi bunu olabilecek en hızlı şekilde içip bitirmek durumundaydı. Alkışlar, ıslıklar, bağırışlar yükseldi. Oğlan tam gaz koca içkiyi bitirmeyi başardı. Gömleği sırılsıklam olmuştu. Gururla sırıttı. Tezahüratlar eşliğinde Şirin'in dudaklarına uzun ve ıslak bir öpücük kondurdu ama hemen ardından kusmak için dışarıya koşması gerekti. Mona önüne baktı. Ben artık gitsem iyi olur dedi usulca. Ben de seninle geleyim dedi Peri. Aslında o Mona gibi alkolden ya da öpüşmelerden rahatsız olmamıştı. Peri'nin rahatsızlığı başka türdendi. Başkalarının coşkusu karşısında oldum olası panikler, onlara ayak uyduramama korkusuyla bir kirpi gibi top olup içine kapanırdı. Nedense kendini bildi bileli taşkın eğlencelerde hüzünlenirdi. Böylece Peri ile Mona hiç kimse fark etmeden pub'dan ayrıldılar. Dolunay vardı. Taş köprünün altından geçerek loş ara sokaklara daldılar. Anlamıyorum dedim ona. Şirin neden davet etti acaba beni? Peri de aynı şeyi merak ediyordu aslında. Yeni arkadaşlar edinmeyi seviyor. Mona başını iki yana salladı. Hayır, başka bir şey var. Tam ne olduğunu bilemiyorum. Birbirimizi epeydir tanırız ama beni sevmediğini hissetmişimdir hep. Muhtemelen başörtüm yüzünden. Şirin'in annesine nasıl dik dik baktığını hatırlayan Peri bir şey demedi. Eğer öyleyse umurumda değil. Neden benimle arkadaş olmaya çalışıyor ki dedim ona. Gururlu bir hiddet kaplamıştı yüz hatlarını. Paranoyaklık mı ediyorum sence? Hayır dedi Peri. Yani evet birazcık. Eminim iyi arkadaş olabilirsiniz. Bakalım göreceğiz dedim ona. Şirin bana Profesör Azur'un seminerini almamı söylüyor. Sahi mi dedi Peri merakla. Bedeni aklının henüz kavrayamadığı bir tehlikeyi hissetmiş gibi gerildi. Bana da aynısını yapıyor. Habire Azur'a git diyor. Demek bir tek ben değilim dedim ona. Dikkati dağılmıştı. Sokağı işaret etti. Her neyse benim yurdum şu tarafta. Tamam peki iyi geceler. Sana da kardeş dedim ona. Daha sık buluşmalıyız. Böyle dedikten sonra Peri'nin elini iki eliyle birden tutarak sertçe salladı. Böyleydi demek Mona'nın vedalaşma tarzı. Sımsıkı hatta hafif erkeksi. Ne kadar sağlam olduğunu göstermek istiyordu belki de. Gecenin içinde gözden kayboldu. Bir kez daha düşünceleriyle baş başa kaldı Peri. İleride karanlığın içinde sokak lambalarının sodyum sarısı ışığıyla aydınlanan birini fark etti. Giysiler, kartonlar, naylon torbalarla tepeleme doldurulmuş paslı bir bebek arabasını iten bir dilenci kadındı bu. Hiçbir yere varmayan o daimi yolculardan biri. Peri kadını dikkatle inceledi. Giysileri kirliydi ve bedenine yapışmıştı. Adeta nemli nemli. Saçları kirden pasaktan keçe gibi olmuştu. Başka bir takım ayrıntıları da fark etti Peri. Avuçlarındaki nasırları, sağ elmacık kemiğindeki morluğu, gözlerinin etrafındaki şişliği. İstanbul'da insan sürekli karşılaşırdı böyle perişan yüzlerle. Kimisi köşelere büzülerek saklanırdı, kimi de yiyecek, para dilenirdi. Ama burada Oxford'da evsiz birini görmek tuhaftı. Şehrin o zarif sükunetiyle çok sert bir zıtlık teşkil ediyordu. Peri, kısa, kesik adımlarla yürüyen bu kadına doğru tuhaf bir çekim hissederek onu takip etmeye başladı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle berbat bir koku doldurdu burun deliklerini. İdrar, ter ve dışkı karışımı bir esans. Bu arada dilenci hayali biriyle kavga ediyor, kendi kendine bağırıyordu. Sesi gergindi. Sana kaç kere söyleyeceğim diye bağırdı. Yanıt beklerken yüzü sertleşti. Keyifle kıkırdadı sonra. Ama öfkenin nüksetmesi uzun sürmedi. Hayır pislik herif. Öyle bir mutsuzluk çöktü ki Peri'nin içine. Onu, geleceği parlak bir Oxford öğrencisini, hayatta hiçbir şeyi olmayan şu kaçık kadıncağızdan ayıran tam olarak neydi? Toplumun kıyısında bir uçurum vardı belki de. İnsanların düşmekten korktuğu ya da bir yarık. Hiç ummadan insan bir yakadan bir yakaya geçebilirdi. Dün aklı selim olan yarın deli damgası yiyebilirdi. Öylesine yakındı ki o uçurma Peri, biliyordu. Kadın aniden arkasına döndü. Bakışları Peri'yi delip geçti. Beni mi arıyordun? Nikotin lekeli dişlerini ortaya çıkararak sesli sesli güldü. Yoksa Tanrı'yı mı? Peri'nin beti benzi attı. Ne yanıt vereceğini bilemeden başını iki yana salladı. Kadına doğru bir iki adım attı. Avucunu açarak hazırladığı paraları uzattı. Kadın çekip kaptı parayı. Avını yutan kertenkele gibi hızla. Peri hemen arkasına döndü, yurduna doğru koşmaya başladı. Attığı her adımın kendisini dilenci kadından uzaklaştırdığını umuyordu. Zira ikisinin de aynı dipsiz karanlığa, aynı katıksız deliliğe ait olduklarından emindi. O gece geç saate kadar oturup kitap okudu Peri. Sabaha karşı dışarıdaki çimenliğe baksaydı şayet, kapıları çoktan kapanmış olan yurda anahtarıyla girmeye çalışan, bunu başaramayınca dolgu topuklu ayakkabılarını çıkarıp erkek arkadaşının yardımıyla 3,5 metrelik taş duvarın üstünden atlayan, bu esnada dar beyaz kot pantolonunu boydan boya yırtan, bir çiçek tarhının içine popo üstü düşen, sonra da kalkıp giriş katında rastgele bir öğrencinin odasının camını çalarak binaya giriş yapan, bütün bunlar olurken sürekli kıkırdayan ve eski bir İran ezgisi mırıldanan, zil zurna sarhoş ve dağıtmış vaziyetteki Şirin'i görebilirdi. Ayrım sonu, sayfa 176.